Ayrım 42. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 593. Elem tere fiş, kem gözlere şiş. 12 Eylül sonrasında, yani ES'de insan haklarını iade ve devlet düzenini demokratikleştirme doğrultusunda atılan dev adımlara yeni bir deve tabanı daha eklenmek üzere. Fişleme ve izleme yönetmeliği. İçişleri Bakanlığı Genel Bilgi Toplama Dairesi'nce hazırlanıp bakanlıkların görüşüne sunulan bu metin, içimizdeki muzır unsurların zaptırapta alınmasında halen 5 aşağı 5 yukarı uygulanmakta olan yöntemlere bir açıklık ve bu baptaki bazı kavramlara kalın çizgili tanımlar getirmekle cümlemizi tarifsiz inşirah hislerine gark eyledi. Şöyle ki bundan böyle hepimiz yurttaşlar olarak devlet babamızın sürekli göz altında yaşayacağız. İşimiz olmasa dahi bir fişimiz olacak. Maaşa bağlanmasak da fişe bağlanacağız. Mekanımız cennet değilse de fiş mekan. Lakabımız Hacı Fiş Fiş. Bir siyasi suçtan 5-10 günlüğüne gözaltına mı alındınız? Yaşadınız gayrı. O saat kaydınız düşülecek kartlara. Soruşturma fos çıkmış. Mahkemelerde beraat etmişsiniz. Affa uğramışsınız. Hiç faydası yok. Yargıcın kararı Büyük Millet Meclisi'nin affı sökmüyor hiç. Bir işe başvurduğunuzda IBM'ler tıkır tıkır işliyor derken kapılar tak yüzünüze kapanıyor. Çünkü siz şüpheli kişisiniz. Şüpheli ve kulaklarınız küpeli. Çünkü siz şu tanıma giriyorsunuz. Genel kolluk kuvvetlerince suç işlemesinden kaygı duyulan veya işlenen bir suçtan dolayı kendisinden kuşku duyulduğu halde hakkında yeterli kanıt bulunmayan kişiye şüpheli denir. Yani yargı organlarınca aydınlığa ve kesinliğe kavuşturulmamış bir kuşku ve kaygıya dayanarak kolluk kuvvetleri sizi şüpheli kategorisine sokabiliyor. Böylece de yurttaşlık ve insanlık haklarınızın kimisinden yoksun kılınıyorsunuz. Hoş yargı sizi suçsuz ilan etse de, Büyük Millet Meclisi de suçu, suçun sonuçlarıyla sizi affetse de yine paçanızı kurtaramıyorsunuz. O zaman tabii işsiz kalıyor ve nizami ordumuzun sayısının 5-6 katına ulaştığı söylenen işsizler ordusuna katılıyor. Böylelikle yeni bir sıfata nail oluyorsunuz. Serseri. Çünkü hazırlanan tasarıda verilen tanımlardan bir başkası da şu. Hiçbir geçim vasıtası bulunmayan, çalışmaya kudreti bulunduğu halde bir kazanç sağlamayan, bir sanatla meşgul olmayan, iş bulmak için bu süre içinde bir çaba gösterdiğini belgelemeyen, şurada burada dolaşan kişiler serseridir. Yani kolluk kuvvetleri hem şüpheli saydığı için size iş verdirtmeyecek, hem de bu yüzden iş bulamadığınız için sizi serseri sayacak. Ve dilerse mesela zatınızı il sınırı dışına dehleyebilecek. Yahu biz Amerika, Japonya derken yoksa Güney Afrika Cumhuriyeti'ni mi model seçtik kendimize? Şaka bir yana 50'lerde heykeltıraş arkadaşlar İlhan Koman, Sadi Çalık vesaire İslam Eserleri Müzesi'nde Anıtkabir'e konacak arslan heykelleri üzerinde çalışıyorlardı. Ben de gider seyrederdim onları bir Marmara şişesiyle. Harika bir yerdi müze. Arkadaşlar da arkadaş. Ünlü Kelaynak ressamı Salih Acar da yeni göçmüş Bulgaristan'dan. Çıraklık ederdi onlara. Bir gün yanıma yaklaştı o kırık dökük muhacir ağzıyla. ''Ne iş yaparsın ki sen?'' dedi. Ben de anlattım. Şiir düzerim, dergilere yazı yazar, kitap çeviririm diye yanıt verdiğimde ''Desen ki sen bir serserisin'' deyip yanımdan savuştuydu. Salih demek ta o zamandan beri benim yurttaşlar arasında hangi kategoriye sokulacağımı bilmiş. Aklıyla bin yaşasın. Turgut Özal'a arize. Devletli efendim, sülünosmanoloji bilimine dayanarak Köprü Keban gibi eserleri hisseleyip satmadaki başarılarınıza yeni bir alan ilave edersiniz düşüncesiyle sizi rahatsız edişimi bağışlayın. Şu anda Fransız basınında kıyametlere yol açan bir konu var. Dostunuz Şırak, cezaevlerinin %40'ını özelleştirme kararında. Yani bu kültür kuruluşlarının yarıya yakın bir bölümü özel girişimce işletilecek, devletin mahkum başına vereceği bir ücrete karşılık olmak üzere. Devlet tabii bundan başka bu cezaevlerine ham madde, yani mahkum yetiştirmekle yükümlü olacak. Türkiye'de de böyle bir yöntem yürürlüğe konsa ne dersiniz? Hem özel teşebbüs kalkınır hem devlet sorumluluktan kurtulur. Üstelik sorgulama, elektrikleme, pencereden atma, asma ve budama gibi ek hizmetler de bu çerçeve içinde düşünülebilir. Böylece şerefli devlet görevlilerinin bir takım münasebetsizlerin iftiralarıyla hırpalanmaları önlenir. Saygılarımla. 14-20 Eylül 1986. Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka verme. Biz babacan bir milletiz, çocuklarımızı döveriz de severiz de. Bir anlamda da yani küçüklerimizi döverken severiz, severken döveriz. Onun için korku getirmişimdir ben, büyüklerimizin çocuklara farklı muhabbet göstermesinden. O okşayan elin bir anda bir şamara, bir yumruğa dönüşmesinden çekinirim. Ama milletini onca sevdiğini tahtaboşlardan ilan eden halaskarlarımızın kıymatlıları millete gadretmesini, öğrencileri için 40 satıra razı öğretmenlerin o sabilere sille tokat girişmesini nasıl izah edebilirsiniz başka? Elbette sevgiden, onların iyiliğini istemelerinden. Küçükler bu şiddetli şefkat gösterilerinden yanıp yakılsalar da veli nimetlerimiz cahilliklerine verip onların elbet vazife aşkıyla devam edecekler bu yolda. 1968'de galiba küçük kızım Su ilkokulun ilk sınıfındaydı. Bir sağcı güruhu bir töz toplantısını basıp öğretmenlere meydan dayağı çekmişti. Biz arkadaşlarla evde aramızda konuşurken bu olayı Su da kulak misafiri oluyormuş. Birden atıldı. Hep biz dayak yiyecek değiliz ya, biraz da öğretmenler yesin sopa dediydi. Suya bakmayın siz, hep herkes kesti kafir. Suya bakmayın siz, hep serkeşti kafir, şimdi de öyle ya. Biliyorsunuzdur, yaz aylarında bir ishal salgınıdır, kırdı geçirdi bebeleri her yaz olduğu gibi. Mandaların sıçtığı Terkos Gölü'nden içecek su getirilirse şehre, şükredin tifo değil, kolera değil, o da malum değil ya, ishali öpüp başımıza koyun ve bilin ki bu sahabeti 7 tura sahibi belediyelerimizle sağlıkçılarımızın tuvalet kağıtlarına okuyup üflemelerine borçluyuz. 18 Eylül tarihli Milliyet'in baş sayfasında ishalde geciktik başlığıyla çıkan demecinde Sağlık Bakanımız bir büyüklük göstererek ishal ve benzeri sorular tahribatını yaptıktan sonra haber alınabildi demekle aciz beyan etmek ne kelime, korkudan değilse de ihmalden altımıza kaçırdığımızı ikrar etmektedir. Ardından önemli olan geçici müesseseler kurmaktır malumuna ilanla beyin ishaline karşı bile tedbir alındığını müjdelemektedir. Resimlerini gazetelerde gördük. Emektar Pertevniyel Lisesi bakımsızlıktan çöküyormuş. En acıklısı da helaların hali. Resimlerden birine bir öğrenci kubura çöğürtmüş, içini bok götüren helanın şakından, kırık kapısından uzatmış başını, melul melul bakıyor. Meğer okul idaresi uçurmuş fotolu haberi basına. Milli eğitimden gelmez oğlu ödenek açığını kapatmak üzere velileri elden bağışa zorlamak için. Çocuklar farkında değil tabii. Müdürle muavinlerin bu netameli bağış manevrasına kendilerinin iyiliği için giriştiklerinden ve böyle dolaylı avuç açma hacaletine onların hatırı için katlandıklarından. Hacalet dediysem ciddiye almayın canım. Biz ki bugüne bugün dünyada dışa borçlu ülkelerin yani el açıcı ülkelerin ön safından 5. sıradayız. Ve bundan da Allah sağlık versin iftar payı çıkarıyoruz. Ve her akşam TV'de zavallı Afrikalı çocuklar deyu ilahiler okuyarak çocuklarımızın tam takır kumbaralarına el atıyoruz. Ama büyüklerimizin âli cenabeti Başbakanlık Başdanışmanı Adnan Kahveci'nin şu kahveci güzeli projesiyle doruğa varıyor. Kendisi buyuruyorlar ki, efendim dilenciler iyi para toplamasını bilen insanlar. Şimdi şöyle bir düşüncem var. Her ilde dilencilerin listesini çıkaralım ve bunları aktif ve çalışır duruma getirelim. Mesele bunlardan şöyle görevlendirip makbuz karşılığında fakir fukara fonuna para toplatabiliriz. Ya da bu gibi başka işlerde kullanmak mümkün cümlesi kafamı tırmaladı. Ne demek isteriz ki diye. Yoksa 70 sente muhtaç olduğumuz veya olacağımız mini hacetleri mi hesaplıyor? İyi para toplamasını bilen bu yurttaşların dünya bankaları nezdinde ve eşiğinde, tabii şimdi değil, Allah o günleri göstermesin, maaş veya komisyonla görevlendirilmesini mi aklından geçiriyor acaba? Topladıkları paraları memlekete döndüklerinde hold-upçı, yani eller yukarıcı holdinglerimize sadaka dağıtmak üzere tabiatıyla ve cibilliyetiyle. 28 Eylül 4 Ekim 1986. Hayali ihracattan hakiki ihracata. Turgut Özal basına veriştirmekle yerden göğe haklı. Efendim hiç başka konu yokmuş gibi bir hayali ihracattır tutturdular. Bilmiyorlar sanki ekonomimizin özellikle ihracatımızın aynen insanımız gibi hayal ettiği müddetçe yaşadığını. Zaten Arap pazarı serap olmuş, İran panayırı Kerbela'ya dönmüş, frankler domuzlukla berdevam, fındık radyasyon, tekstil tornistan. Hem bir sanayicimizin de buyurduğu gibi son 3 yılda ne yatırım oldu ki ihracat sürekli patlasın. Hayal mahsulümüzü satacağız ki rakamlar şişsin kabarsın. En kamarulları göbek bağlasın ve gülmeye haset halkımızın yüzünde hasbahçenin gülleri açsın. Rahat bırakıyorlar mı ki? Neymiş efendim? Ayvalık limanında Honduras bandıralı Semerkant isimli bir şilep yakalanmış. Ambarından birinci sınıf kereste yerine odun parçaları, kaliteli boya yerine zift ve toprak çıkmışmış. Ne çıkacaktı ki başka? Yurt içindeki baş köşelerdeki mobilya ve koltuklarda kullandığımız keresteleri yadellere satacak değildik ya. Bu şaka şukanın nihayetinden 100 milyarlık bir tokat şaklatılacakmış. Şaklatılırsa ne lazım gelir sanki? Bre gazeteci şaklabanları, gazete okumuyor musunuz, bilmiyor musunuz ki siz? Tonton'un dinisiyatifiyle kaçakçılık çoktan ağır suç olmaktan çıktı. O da şunun şurasına daha ziyade muhayyileye dayanan bir çeşit tüccarlık yahu. Ama işte cibilliyetleri icabı kaynana zırıltılarına sarılıp bir şamata kopardılar ki mecbur oldu hükümet sonunda vergi iadesi oranını düşürmeye. Hem de o mübarek Eylül ayında. Ama nerede o eski Eylüller? Ağızlarını üçüncü hamur kağıt gibi cart yırtı verecektin ki görsünler günlerini. Oralarına kına koysunlar şimdi. Alabora oldu gitti ihracat. Bir ceridedeki manşete göre de grev yapıyormuş. Bu sefer yıllık enflasyon oranının üstünde olmayan ucuz faizli kredi istiyormuş. Yoksa ihracatın hayalisi de hakikisi de yok gayrı. Adama malının hakikisini zorla sattıramazsın ya. Ama her dert gibi bunun da devası bulunmuş. Bir gümrük yetkilisi açıklıyor bu yeni yöntemi. İki firma anlaşıyor, A firması serbest limanı olan bir bölgeye 1 milyarlık demir ihraç işlemi yaptırıp 1 milyarlık sahici demiri gemiye yükleyip gidiyor, vergi iadesini alıyor. Bu demir yükü vardığı serbest limanda ortağı B firmasının gemisine geçiriliyor. O da ilk limana gelip demir ithal ediyorum diye malı yıkıyor. İki ortak vergi iadesini paylaşıyorlar. Aynı yük sonra yeniden ihraç ediliyor. Her şey yasal. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok gümrük olarak. Sizin anlayacağınız demir hakiki demir. Tadat edilen, vasfa uygun, darası da değeri de belgelerdekine denk düşüyor. İşte size hakikinin hakikisi bir ihracat yolu. Bayıldım ben bu akla. Ama fazla dile getiremiyorum hayranlığımı, korkuyorum. Belli olmaz, titiz bir savcı çıkar, yasanın yasak ettiği bir suçu övme suçundan yakama yapışır alimallah. 26 Ekim 1 Kasım 1986 Eğitim çıkmazına harbi bir hal çaresi. Bazı okullarda bit salgını başladı. 3000 öğrenciye bir bozuk mikroskop. Öğretmenliği bırakıp bilet satmaya başladı. Bunlar zır pır seferberliği ilan edilen eğitim savaşımızın gazetelerimizde çıkan cephe haberlerinden sadece 3 eşantiyon. Hele geçen hafta boy gösteren bir flash var ki İsrail'e gizliden davet edilmiş 11 milletvekilimizle birlikte Kudüs'e kapağı atıyor geliyor insanın. O ağlama duvarına dayayıp başını hüngür hüngür öyle doyasıya ağlamak için. Sefiller romanından bir sahneye dönüştüğü cümlece bilinen Pertevniyel Lisesi'ni ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız, 4C sınıfında ışıkların yanmadığını, kapıların döküldüğünü, sıralarda üçer kişinin oturduğunu, tuvaletlerde pislikten geçilmediğini, sifonların çalışmadığını, muslukların akmadığını görünce dayanamamış, ''Modern hapishaneler buradan kat kat iyidir.'' buyurmuşlar. Habire toplanan eğitim kongrelerinde açık oturum ve oturaklarda ezbere dünyalardan gelme uzmanlarımız okullarımızdaki ezbercilikten hala ciddi ciddi yakına dursun. Bizzat Milli Eğitim Müsteşarı baklayı ağzından çıkarıp 400 bin öğretmenin kaffesinin iyi yetişmemiş hatta cahil olduğunu resmen ilan ediyor. Bakırköy Başhekimi Yıldırım Aktunay ise gerçek mesleki güçlükler gibi iki cender arasına sıkışan öğretmen çaresizdir. bu çaresizlik hastanemizin koridorlarına yansımıştır dedikten sonra 1984 yılı Eylül'ünden 1986 Eylül'üne kadarki 2 yıl içinde Bakırköy Hastanesi'ne tedavi için başvuran öğretmen sayısında %50 artış görüldüğünü vurguluyor. Bu vahim teşhis beyanları karşısında devlet ricalimizin şimdiye dek düşünebildiğini gördüğüm deva hava değişimi. Yani öğretmenleri yılda en az bir kez bir ilçeye, başka bir ile nakletmek. Eğitim kör düğümü için gösterilen topyekün çare ise Cumhuriyet marifini el çabukluğuyla farşa farşa edip paralıdıkları yetmiyormuş gibi orta öğretim de içinde olmak üzere bütün okulları paralı hale getirmek. Paralı öğrenci versin parasını okusun deniyor. Paralının verdiği parayla parasız da okuyabilecekmiş. İyi güzel ama bir yandan paralılar için lüks okullar açılıp duruyor. Onlar da oralara gidecekler elbet ve verecekleri paranın karşılığını hizmet olarak görmek isteyecekler. Yani paralanmakla, paralandırmakla halledilir gibi değil bu iş. Bir çatal yanı daha var sorunun. Mehmet Ali Birand'ın naklettiğine göre Deniz Harp Okulu'nun modern tesislerini gezdikten sonra Sayın Evren, "Eğer sivil okullar ve üniversitelerdeki eğitim bir an önce düzeltilmezse şu okuldaki modernliği görüyorsunuz. Buradan çıkacak subay ile sivil kadrolar arasında dağlarca fark olur ve bu ülke müdahalelerden kolay kolay kurtulamaz." demişler. Tehlike büyük, ne yapacağız şimdi? Resmi mantığa göre askeri okulları da paralandıralım deseniz olmaz. Vatan savunması bu, başka şeye benzemez çünkü. Peki bu aradaki dağlarca farkı nasıl kapatacağız ki bu ülkeyi müdahaleden azat edelim? Şu mektepler olmasa Maarif ne kolay idare edilirdi diyen Haşim Paşa'nın hal çaresi kadar köktenci olmasa da benim acizane ve naçizane bir önerim var. Belli aralıklarla 10 yılda bir de olabilir bu. Sivil okulları askerileştirmek, askeri okulları da sivilleştirmek. Böylece müdahaleye hiç ihtiyaç kalmadığı gibi eğitim çıkmazımız da harbi bir hal çaresine kavuşturulmuş olur. 9-15 Kasım 1986. Ölmek var, var, var. Dönmek yok, yok, yok. Geçen gün kahvede Rahmi Bey, Mescid Hamit dert yanıyordu. Kulak misafiri oldum. "Birader," diyordu, "bizim hanım çizme alacağım diye tutturdu. Çifti 50.000 liraymış hem de. Geçen sene aldıklarını idare ediver diye başımdan savacak oldum. Bizimki birden parlayıp, yoksa sen 12 Eylül öncesine mi dönelim istiyorsun demez mi?" Ben de bir yutkundum, iki yutkundum, bastırdım parayı tabii. "Oh olsun," dedim içimden Rahmi Bey'e. "Çizmeden yukarı çıkarsan işte çizme altında kalırsın böyle. Yine de sendikal haklarımız, ana yasaklı haklarımız falan diye gözünü kızdırıp 12 Eylül'e döneklik edenler çıkmıyor değil. Turgut Özal'ın gazaba geldiği kadar var yani. Daha bir hafta önce Maden İş Genel Başkanı, işçilerin demokrasi taleplerine karşı iktidarın 12 Eylül'e mi dönmek istiyoruz yanıtını verişinden yakınarak bakın ne diyor. Bunu tehdit olarak sıkça söyleyenlere buradan cevap veriyorum. Evet, 12 Eylül öncesine dönmek istiyorum. Anarşi ve terör hariç ben 12 Eylül öncesine dönmek istiyorum. Hadi o bir sendika ağası, canı yanmış, ileri geri konuşur böyle. Ama Çelik Gülersoy gibi çelebi bir zatın eski eserleri kurtaracağım derken bu meyanda antika bir çam devirmesini yadırgadım doğrusu. Ne diyor biliyor musunuz? Bir yeri yıkmak çok kolay ama yıkıp yaptığınız yer güzel oldu mu o açıdan incelemek lazım. Haliç'i eleştirdiğim zaman daha önceki halini unuttun mu diyorlar. Bu biraz 12 Eylül gibi. 12 Eylül öncesine dönmeyelim ama bugünkünden daha iyi olalım. Haliç'in eski hali kötüydü ama bir şeyin eskisinin kötü olması yenisinin de kötü olmasını gerektirir mi? Ayıkla şimdi pirincin taşını. Allah'tan herkes böyle konuşmuyor. Anayasaya evet diyen %92, hala %92 diyecektim ama hiç beklemediğimiz bir kesimden bir ihanettir başladı maalesef. Bankalarla iş adamları gırtlak gırtlağa geldiler baksanıza. Ben kan davası diye manşetler atıp duran anlı şanlı gazetelerin yalancısıyım. Söz gelimi Civaoğlu Sabah Şerifler Olsun'daki baş yazısında bugün diyor ki, kan davası artık banka genel müdürüne AIDS'li iddiası gibi ciddiyeti olmayan boyutlara çıkıyor. Kapitalist sistemin etkin ve karanlık silahlarının ateşlendirdiği bir kıran kırana savaşa dönüşüyor. Bu savaş derinlerde, kuytularda, kapalı kapılar ardında oluyor. 12 Eylül öncesine benzer bir durum yani. Tevekkeli basınımızın münasebetli Mehmet Efendisi de bu ne umursamazlık başlıklı baş yazısında bir avaza feryat etmiyor. Bugünkü Türkiye'de bankalar sanayicilerle, sanayiciler hem bankalarla hem de tüccarla yani ithalatçılarla ve ihracatçılarla kavgalılar. Aslında iş alemi adeta birbirinin kanına ve canına susamış gibidir. Sanki aynı ülkenin aynı kaderi paylaşan kurumları ve insanları değildir bunlar. Hükümet ise bu konuda A'dan Z'ye kadar yetersizdir. Aklımızı başımıza toplamalıyız. Beğendiniz mi şimdi bu işi? Bu 12 Eylül öncesine özlem durumu karşısında hükümet mecbur artık. Mehmet Barlas'ın yazısını ihbar kabul edip yurdumuzda tek açık kalmış dernekler olan işveren derneklerini, işveren sendikalarını ve kuruluşlarını kapatacak. Yoksa... A. 30 Kasım 6 Aralık 1986. Sen çaldıkça Theodorakis. Byron'dan bu yana Yunanlar karşısında vur abalıya getirilmekten usanmış olan bizler için bu ön yargı geleneğinin hele bir Yunan sanatçısı tarafından kırılışı tatlı olduğu kadar şaşırtıcı, hatta sarsıcı bir sürpriz oldu. Theodorakis'in nalıncı keseriyle budanmış demeçlerine de bakarak tarih karşısında bir çırpı atlanmış, Cağaloğlu hamamlarında yunmuş yıkanmış hissine kapıldık. En gerçekçi bilinenlerimiz bile sanatçının tepeden tırnağa gerçekçi çıkışını devrimci romantizmine bağladıkları için mi nedir? Anca bir köşeciyi kırılmış bu buzun altında alabalık volisine çıkası oldular. Oysa Theodorakis Yalta pazarlığında Churchill'in bir kağıt parçasına çizittirdiği yüzdeyle emperyalizmin ateşten kundağına birlikte sarılmış, Türkiye ile Yunanistan'ın sırtından oynanan madiklerin künhüne varmış olarak bu Ali Cengiz oyununun ancak iki millet arasında kundaklanan bir düşmanlık perdesi arkasına gizlenmekle yürütülebildiğini gördüğü için aynı duaya, ama hırlaşarak amin diyen iki devlet, iki hükümet üstünden atlayıp doğrudan Türk halkına dostluk, kardeşlik çağrıları çağıran sazıyla, sözüyle koşup gelmiştir. Bilmez olur mu? Biliyor elbet. Sittin senedir fıştıklanan bu düşmanlığın ne ince hesaplara dayandığını, ne iblisane manitalarla tezgahlandığını ve de öyle 2-3 konserle şerrinden, zehrinden halas olunamayacağını. 6-7 Eylül gecesi Abanos sokağında bir de baktım, bembeyaza kesmiş ortalık, orospular Rum patronların evlerine el koymuş, şiltelerini bıçaklamış, pencerelerden uçuşan pamuklar arasında İstiklal Marşı okuyorlar. NATO ve AET'nin yeşil çuvalı masasında Türkiye'nin günah keçiliğini koz olarak kullana gelen Papandreou, dış politika tekerine çomak soktu diye cin ifrit olacak tabii. Theodorakis evrenin ajanı ilan edilecek elbet. Aynı dolar sikkesinin öbür yüzüyle de Turgut Özal siyasal somununa yağ sürüldüğünü sandığı için 40 yıllık komünisti halklar arasında dostluğu geliştiren aydın diye piyazlayacak. Ona ne şüphe? Ne diyor bir de? Sanat siyasetin üstünde olmalıymış efendim. Sanki Türkiye'de oldum bittim siyaset sanatın üstünde değil. Sanki siyaset sanatın üstünde ter ter tepinmiyor kabaralı kunduralarıyla. Anlaşılıyor vehbilerin kerakesi. Biri oradan yererek, biri buradan överek Theodorakis'i lokma edecek, etkisini sıfıra indirecekler. Bunun bir yolu var. Bizim de Atina'ya gidip açık açık konuşmamız, Türk-Yunan ilişkileri üzerinde düşündüklerimizi anlatmamız. Bugüne dek munkabızlık töhmetine bile razı gelip dışarı çıkmıyordum. Pasaport alma çilesini gözüm yemediği için. Yarından tezi yok, başvuracağım pasaport için resmen. Söylesin adamlarına başbakan, versinler bana da bir pasaport. Ama memleket dışında Türkiye'nin itibarını bozdu falan diye Demir Özlü gibi, Melike Demirağ gibi yurttaşlıktan atmaca yok sonra. Akis, 1976. Sen çaldıkça Theodorakis, bir mor yağıyor üstüme. Dudaklarım öpüşmekten mosmor. Bir putum sanki ilahilerle denize fırlatılmış. Ve bir deniz yağıyor üstüme. Bakma sen sevgili Theodorakis, aç gözlü güvercinlerin didiştiklerine, avluların o en çakır keyiflisine, mısır taneleri gibi serpilmişler ama mısır tanesi değil ki bu adalar, ne de biz güverciniz. Sekerek o güneş güzeli çakılların üzerinden, çıplak ayaklarımızın su sesleriyle, birbirimize ve kendimize geliyoruz. Bilakis, sen çaldıkça Theodorakis, bir mor yağıyor üstüme. 7-13 Aralık 1986. 42. ayrımın sonu. Sayfa 607.